Ayrım 10. Tek bir çürük elma tüm sepeti mahvetmeye yeter. Akşam Regan tek başına geldi evime. Ne annem ne de kız yanındaydı. Onu yalnız görünce yine Tamur'dan söz edeceğini sanarak biraz tedirgin oldum. Ama oğlum o konuyu hiç açmadı. Açsaydı ona araştırma kurumundaki meslektaşımın esrarengiz bir şekilde yok olmasından söz edecektim. Regan bana az sonra tanıştıracağı kızı anlatırken o kadar heyecanlıydı ki onu bozmayıp ilk defa duyuyormuş, çok şaşırmış gibi yaptım ve elbette çok sevindim. Hakkında sorular sordum. Adı Ayserin'di. Şehrin en iyi ilkokulunda öğretmenlik yapıyordu. Akıllıydı, güzeldi. Ayserin'den söz ederken gözleri parlıyordu oğlumun. Ve ben onun yüzündeki mutluluk ışığını çok uzun yıllar sonra, belki de onu yatılı okula teslim edişimizden beri ilk kez yeniden görüyordum. Dayanamadım, kalktım yerimden, yanına gidip yüzünü ellerimin arasına aldım ve dedim ki, ''Senin için o kadar seviniyorum ki bilemezsin Regan. Tüm kalbimle mutlu olmanı diliyorum. Sana mutlu bir çocukluk yaşatamadık. Sana hak ettiğin mutluluğu Ayserin versin oğlum.'' Sonra öptüm onu yanaklarından. Regan duygulandı, bir süre konuşamadı. ''Ben mutsuz değildim anne.'' dedi sonra. ''Biliyorum, sen kendini suçluyorsun beni yatılı okula yolladığın için. Ben çocuk aklımla evimden ayrılmak istememiştim ama karar merceği babamdı zaten, sen değildin. Bugün geriye bakıp düşündüğümde iyi ki beni dinlemeyip göndermişler oraya.'' diyorum. ''Ne iyi.'' diye geçirdim içimden. ''Bari birimiz mutlu olsun. Dilerim evlendiğine hiç pişman olmaz hayatı boyunca. Çünkü ben mesela babasıyla evliliğim konusunda keşke diyordum annemle babam bana tavır koysalar, izin vermeselerdi. Önce üniversiteni bitir deselerdi. Ama o zamanın ruhu aynı bugünkü gibi kızların erken yaşta evlenip çocuk sahibi olmasından yanaydı. Oysa bugün aklı başında insanlar çığ gibi çoğalan, iyi eğitilememiş ve iş bulmakta zorlanan genç nüfusun nasıl büyük bir soruna dönüştüğünün farkındaydılar. Açık etmeseler de. Annem de fazla bekletmedi. Az sonra eli kolu dolu geldi. Bana yine bir yolunu bulup organik meyve sebze almıştı. ''Ayserin'i bekletmeyelim, çıkalım isterseniz.'' dedi Regan. Yemeklerinin lezzeti ve robot garsonlarıyla ünlü lokantaya doğru yola koyulmak üzereyken oğlumun tuvalete gitmesini fırsat bilip anneme heyecanla sordum. ''Arike'ye veya Tamur'a ulaşabildin mi?'' ''Merak etme, her şey kontrol altında.'' dedi annem. ''Tamur seni bir süre aramayacak.'' ''Hangisiyle konuştun?'' ''Tamur'la. Arike'nin hiçbir şeyden haberi yok. Olmasın zaten.'' ''Kutkar'ın kaybolduğunu söyledin mi Tamur'a?'' ''O iş.'' Annem sustu. Çünkü Regan yanımıza dönmüştü. Çıktık. Oğlumun arabasına binip Ayserin'in bizi beklediği lokantaya doğru yola düzüldük. Annem de ben de heyecanlıydık. Bir an önce kızla tanışmak istiyorduk. Ama arabamız hız kesmek zorunda kaldı çünkü önümüzdeki ilk kavşakta bir yığılma oluşmuştu. ''Yine polis kontrolü var. Bıkkınlık verdi bu kontroller.'' dedi annem. Regan sizlerin esenliği için gibisinden bir şeyler mırıldandı. ''Oğlum senin imtiyazlı şerit hakkın olması lazım.'' dedi annem. ''Kullanmıyor musun sen bu hakkını?'' Yüksek bürokratların ve devletle iş yapan önemli kişilerin şehrin trafik akışında kullandığı özel şeridi kastediyordu annem. ''O şeridi sadece görev yaparken kullanıyorum anneanne. Akşam eğlencesine giderken değil.'' dedi Regan. ''Gelinimizle tanışmaya gitmek ciddi bir iş.'' diye laf yetiştirdim ben. ''Ben eğlenmeyi de umuyorum anne.'' dedi oğlum. ''Annen için her iş ciddi iştir. Eğlenmeyi bilmez o.'' Gece daha başlamadan gerginlik yaratmamak için yanıt vermedim anneme. Ard arda dizilmiş arabaların kuyruğuna takıldık. Neyse ki sürücülerin kimlik çipleri tuşlandıkça sakıncalılar yana kaçıyor, diğer arabalar hızla akmaya devam ediyorlardı. Biz de kolayca geçtik kontrol noktasından. ''Son günlerde bu kontrollerde artma var, neden acaba?'' diye sordu annem. ''İş yerinde bizim çocuklar aralarında konuşurlarken duydum. Galiba uydu istasyonlarının birinde sızıntı, yani casusluk durumu var.'' dedim ben. Ne saçma dedi Regan. Casusları arabalarda mı arıyorlarmış? Yok öyle bir şey anne. Muhaliflerin uydurmaları. Regan, bizim birimde muhalif yok. Muhalif her yerde var dedi annem. Ama kimse fikrini ulu orta söyleyemiyor. Bence sen de söyleme anneanne. Bunaklık numarasını bir noktaya kadar yerler. Sonra başım belaya girer. Bak karışmam ha. Aslanlar gibi torunum var benim. Gelir kurtarır beni. Şöyle de olabilir. Kaplanlar kadar saldırgan anneannem, bir bakmışız kendi başının yanında benim başımı da yiyivermiş. Ramalar korusun dedi annem ve yol boyunca bir daha ağzını açmadı. Lokantaya varana kadar başka kontrole takılmadık. Lokantanın önünde arabamızı park etmesi için bir robota bıraktık. Bu ultramodern lokantaya daha önce sadece bir kere başka kantonlardan gelen konukları ağırlamak üzere verilen davet vesilesiyle gelmiştim. 2 yılda bir yapılan mucitler toplantısından sonra mutlaka güzel bir yerde topluca yemek yenirdi. Bizim başkan, diğer kantonların ikramının altında kalmamak uğruna bu lüks lokantayı seçmişti. Kapıdan kişisel çip okutularak giriliyordu ve sadece üyelere açıktı. Regan kolundaki bilekliği okuttu, açılan kapıdan loş mekana girdik. Birkaç basamak indik ve kristal sürahilere doldurulmuş vitaminli şerbetlerin dizildiği bara yöneldik. Bara yakın bir masada oturmakta olan uzun boylu, ince bir kız ayağa kalkıp bize doğru geldi. İşte Ayser'in dedi Regan. Kız iki eli göğsünde bizi selamladı. Ben de aynını yaptım. Annemse kızı kendine çekip yanağına bir öpücük kondurdu. Ayser'in oğlumun gözüne çok güzel görünmüş olabilir ama ilk bakışta benim için eli yüzü düzgün, gösterişsiz bir kızdı. Zekası ve sevimliliği gece ilerlerken konuştukça ortaya çıktı. Ailesinden çok okulundan ve öğrencilerinden söz ediyordu. Okulu da şu işe bakın ki benim çalıştığım araştırma kurumuna çok yakındı. Öğlen tatillerinde buluşup birlikte bir şeyler atıştırabilir, böylece birbirimizi tanıma fırsatı da bulurduk. Öyle diyordu Ayser'in. Ben de ailesini merak ediyordum ama daha ilk tanışmamızda meraklı kaynana havası vermemek için ona ailesi hakkında soru sormak istemedim. O bilgiyi Regan'dan nasılsa alırdım sonradan. Yine de sohbet esnasında iki erkek kardeşinin olduğunu öğrendim. Rejimin ısrarcı olduğu 5 çocuğun altında kalıp altın plaketi hak edememiş demek ki annesi, tıpkı benim gibi. Kızın ailesine sempatim arttı. 2 parlak mor robot masamızın başına dikilip ellerindeki elektronik menüleri uzattılar. Resimlere bakarak yiyeceklerimizi seçtik ve düğmelerine bastık. Yemeğimizi beklerken annem, "Nikah için tarih düşündünüz mü?" diye sordu. "Daha evlenmemize çok var," dedi kız. "Neden bekliyorsunuz ki çocuklar? Regan'ın çok rahat edeceğiniz bir evi var. Ben hemen odamdaki dolabımı boşaltır, mor damlardan birine temelli yerleşirim," dedi annem. "Hayatıma bir düzen vermemin zamanı geldi de geçiyor bile. Kah orada, kah burada yaşamaktan iyice yoruldum." "Biz nikahı aceleye getirmek istemiyoruz anneanne," dedi Regan. "Hele bir yüzük takalım aramızda." "Ay Regan, ne demode bir şey nişanlanmak," dedim ben. Ve söz ağzımdan çıktığı an kızın yüzündeki ifadeyi görünce pişman oldum. "Sen de babamla nişanlanmışsın ama," dedi Regan. "Kaç yıl önceydi oğlum? Hala nişanlanıyor mu gençler?" "Nişanlanabiliyorlar," dedi kız. "İyi o zaman," dedim ben, deminki boş boğazlığımı tamir için. "Bu arada biz de annenle ve babanla tanışırız, ne iyi olur." Yemeklerimizi yine aynı mor robotlar getirdi ve her birimize teker teker servis etti. "Ben bu robot şeyine bir türlü alışamadım," dedi annem. "Yığınla genç insan işsizken metal parçalarının onların işlerini kapmaları." Regan atıldı. "Yapma anneanne. Robotlar hayatımızın artık bir parçası oldu. Bak başka ülkeler gezegen değiştirirken." Annemin yüzünde beliren ifadeyi gören Ayser'in Regan'ın lafını kesti. "Bakın, tabaklarımız hiç yanlışsız önümüze kondu. Servisi yapan bir genç kız olaydı, sevgilisiyle arası bozuksa eğer, kesin benim yemeğimi sizin, sizinkini de benim önüme koyardı. Orası tamam da kızım, ya benim bir sorum varsa, mesela yemeğimde deniz tuzu mu, kaya tuzu mu kullanmışlar bilmek istiyorsam ne olacak diye sordu annem. Ne duruyorsun, sorsana dedi Regan. Ne olacağını bildiğimden sırıtarak bekledim. Ne de olsa buraya daha önce gelmişliğim vardı. Annem sorusunu sordu ve yanında duran robottan mekanik bir ses geldi. Kaya tuzu, kaya tuzu, kaya tuzu, kaya tuzu. Aptal değiliz, anladık dedi annem. Robot sustu. Başımızda birkaç saniye daha dikilip gitti. Robotun kalbini kırdın anneanne dedi Regan. Bir sonraki yemeğinin içine tükürmesin. Siz düşünün dedi annem. Ben başka şey yemeyeceğim. Hepimiz güldük. Sonra bir robotun tükürüğünde ne olabileceği konusunda yarı bilimsel görüşler öne sürdük. Ana yemekten sonra tatlılarımız geldi. Başka bir şey yemeyeceğini beyan eden annem benim tabağıma bir çatal attıktan sonra kendine aynı tatlıyı ısmarlamakla kalmadı, benden arta kalanları da yemek istedi. Tabağımı önüne sürdüm. Benim tabağımdan kalan ilk lokmasını ağzına koyduğu anda bilekliğinden değişik bir titreşimle yanıp sönen yemyeşil bir ışık eşliğinde kalori haddi doldu uyarısı gelmeye başladı. Bu da nesi dedi annem. Bir bu eksikti. Anneanne bu uygulama yaklaşık 6 aydır var. Demek ki sen 6 ay boyunca kalori haddini aşmamışsın. Aferin sana. Doğrudur. İki tabak tatlı uzun zamandır yemedim. Ama böyle bir işlemde yükletmedim ben bilekliğime. Anneciğim, uyarı otomatikman yüklendi bilekliklerimize dedim ben. Zamanında defalarca haberi verilmişti televizyonlarda. Sen unutmuşsun. Yani canımızın çektiği gibi yemek yiyemeyecek miyiz bundan böyle? Halk sağlığı için anneanne, gerekli kaloriyi aşınca uyarılıyorsun. Fena mı? Fazla kilo almıyoruz böylece. Ya uyarıya aldırmaz da yersem ne olacak? Ayda 3 uyarıyı aştığın takdirde karşında Sağlık Bakanlığı elemanlarını bulup onlara hesap verirsin. Şişman olma hakkım yok mu oğlum? Var ama para karşılığında. Anlamadım. Şöyle anneanne, ideal kilonun üzerinde aldığın her kilo için belli bir vergi ödemek zorunda kalıyorsun. Çüş artık dedi annem. Anneanne, Regan böyle kaba bir sözü Ayseri'nin önünde ağzından kaçırdığı için gözünde şimşekler çakarak baktı anneme. Anneannenin hakkı var Regan dedi Ayser'in. Benim duygularıma da tercüman oldu. Ayser'in annemin kalbini işte o an kazandı. Annem kendine bir destekçi bulmanın güveniyle kolunda çakıp duran şimşeklere rağmen ikinci tatlısını silip süpürürken Regan dedi ki bu uygulamanın nedeni sadece hanımların kilosunu gözetmek değil insanların gereksiz yere tıkınmasını da önlemek. Çünkü biliyorsunuz artık dünyadaki mahsul dünyamızın nüfusuna yetişmiyor. Altın plaketlerle doğumu özendireceklerine insanların tavşan gibi üremesine mani olsunlar o halde dedi annem. Bunu yapan pek çok devlet var dedi Ayser'in. Neyse ki dünya Romanist Cumhuriyeti'nden ibaret değil. Siz ikiniz ne kadar iyi anlaştınız dedi Regan. Evlendikten sonra ara sıra yine gelir kalırsın bizimle diye düşünüyordum. Ama ben ikinizle birden başa çıkamam anneanne. Boşuna düşünme torunum. Gençler tek başlarına yaşamalı. Bu devletin yaptığı tek hayırlı iş yaşlıları gençlerin sırtından alıp mordamlara yerleştirmek oldu. Başka hayırlı işi yok mu sence? Yok dedi annem. Beni en mükemmel şekilde eğitmesi mesela. Gençlerini eğitmek her devletin görevidir oğlum. Ben çaresizlikle omuzlarımı kaldırarak sen anneme bakma Ayser'in yaşlanınca çenesine vurdu dedim. Kız anarşik ruhunu kendine benzettiğinden olmalı anneme gözlerinin içi gülerek bakıyordu. Bense oğlum için biraz endişeliydim. Sivri fikirli eşleri kaldıramayabilirdi üstlendiği görev. Dönüş yolunda Regan Ayser'ini yanına oturttu. Annemle ben arkaya geçtik. Devriye gezen polislere ya da Rama zabıtalarına takılmadan önce kızın evinin önüne geldik. Regan Ayser'ine herhalde bir veda öpücüğü vermek için kapısına kadar eşlik ettiğinde annem fırsat bu fırsat. Pek sıcakkanlı, pek şeker bir kızmış. Ben çok sevdim, sen nasıl buldun diye sordu. Benim aklım bambaşka yerlerdeydi. Kut Utkar'a ne olduğunu Regan'a dönmeden söylesene diye annemi sıkıştırdım. Ama o beni duymadı bile, kafayı kıza takmıştı. Neden evlenmek için illa 6 ay beklemek zorundalar acaba diye söylendi. Yanıtı o sırada arabasına geri dönen Regan verdi. Çünkü anneanne, Aysel'in evlenirken babasının da nikahta bulunmasını istiyor. Nerede ki babası dedim ben. Ev hapsinde. İstemeden yükseldi sesim. Babası ev hapsinde mi? Evet dedi Regan sakin sakin. Neden? Bir komploya kurban gitmiş. Aa, niye şaştın kızım? Pek sık rastlanan bir şey değil mi ülkemizde dedi annem. Adam aşırı muhaliflerden miymiş yoksa? Hayır, Aysel'in babası bir hekim. Önemli bir siyasetçinin istediği sahte raporu vermeyi kabul etmediği için hakkında sahte belge düzenlemişler dedi Regan. Bir sessizlik çöktü arabanın içine. Emin misin diye sordum. Eminim, çünkü raporun sahteliğini ispat eden kurumla ben muhatap oldum. Senin bağlı olduğun birim iç işlerindeki bu tip kumpaslarla da mı ilgileniyor? Geçen sene oldu bu hadise. Ben birim yöneticiliğine terfi etmeden önce. Zaten Aysel'inle de bu vesileyle tanıştık. Babasının masumiyetini ispat etmek için çırpınıyordu kızcağız. Madem ispat edildi belgenin sahteliği, adam niye hala ev hapsinde? Çünkü burası Romanist Cumhuriyeti anne dedi Regan. Düzmece raporlarla içeri tıkılmış o kadar çok kişi var ki birini çıkarırlarsa hepsine örnek teşkil eder diye korkuyorlar. Ayrıca benim müstakbel kayınpederin haklılığı ona iftira eden siyasetçiyi halkın gözünde haksız duruma düşürür. Bunu da hiç istemiyorlar. Seni bu yüzden mi terfi ettirdiler acaba sus payı olarak diye sordu kurnaz tilki annem. Beni terfi ettirmediler, sadece dış ilişkilerin başına getirdiler anneanne dedi Regan. Olur mu hiç? Maaşın da arttığına göre mevkin de yükselmiş olmalı. Ben artık dış ülkelerle muhatap oluyorum. Rütbem bu yüzden yükseldi. Bırakın Regan'ın rütbesini. Şimdi ne olacak Aysel'in babasına diye sordum ben. İyi halden ya da sağlık sorunlarından dolayı erken tahliye gibi çareler var. Fakat Doktor Hiray direniyor. Maskaralık değil, adalet istiyormuş. Yani hala birkaç onurlu kişi kalmış bu ülkede dedi annem. Ben ne düşüneceğimi şaşırmış haldeydim. Bir gece önce annesini adeta tehdit eden Regan mıydı bunları söyleyen demeye kalmadı. Yapma anneanne, o kadar da değil dedi Regan. Birkaç çürük elma her sepette vardır. Annem pes etmedi. Oğlum, tek bir çürük elma tüm sepeti mahvetmeye yeter. Regan sessiz kaldı. Bir süre hiçbirimiz konuşmadan yol aldık. Sonra annem şöyle sordu. Kızı babana ne zaman tanıştırmayı düşünüyorsun? Bence hemen evlenmeyecekseniz acele etme. Bekle babasının şeyi bitsin, sonra tanıştır. Yoksa benim bildiğim Zogar'ın çenesi hiç durmaz, canını sıkar. Babam canımı yeterince sıkıyor zaten anneanne dedi. Biliyorsun tutturdu Hilami'yi işe al diye. Gizli servise girmek için saray akademisinden mezun olmak dahi yetmiyor artık. Ağzında kuş tutman lazım. Bunu babama anlatamıyorum bir türlü. Yok elinden tutmuyormuşum kardeşimin, yok istesem yaparmışım. Görüyorum ki bunca yıl içinde ufacık bir gelişme olmamış eski damadımda dedi annem. Hayatta tek yaptığı doğru dürüst şey sensin galiba Regan. Onu ben yaptım dedim. Tek başına mı diye sordu Regan. Elbette. Tohumu toprağa atıyor diye mahsulü bahçıvan mı yapmış oluyor toprak anamı? Biz böyle saçma sapan konuşarak yol alırken birden gözlerimizde bir ışıldak, kulaklarımızda ise dur emri patladı. Regan arabayı kenara çekti. Karanlıkta biri cama doğru eğilirken annem bu kez hangisi diye fısıldadı. Bu seferki Rama zabıtası dedi Regan. Nereden geliyor, nereye gidiyorsun? Yanındaki kadınlar kim diye soran sesini duyduk cübbeli zabıtanın. Annem ve anneannemle evimize dönüyoruz efendim dedi Regan uslu bir çocuk gibi. Arabanın içi zaten aydınlıktı ama Ramalar gece gezen insanlardan pek hoşlanmadıkları için zabıtanın elindeki aygıt gündüz gibi yaptı içerisini. Annem, madem karanlığı aydınlatmayı beceriyorsunuz günlerimizi de aydınlatsanıza diye söylenmeye başlarken Regan aceleyle camı açıp bilekliğinden kimliğini okuttu. Buyurun gidebilirsiniz dedi zabıta. saygıyla geri çekilerek. Regan teşekkür edip hızlandı. Ben iç savaş görmüş insanım dedi annem. O zaman bile böyle olur olmaz kontrol yapılmıyordu şehrin ortasında. Ne bu be? Durdurulmadan bir yere gidemeyecek miyiz? Bütün bunlar bir iç savaş daha yaşamamak için dedi siyasi rengini ve ne düşündüğünü artık hiç çözemez olduğum oğlum. Evime yaklaşıyorduk. Gel bu akşam bende kal dedim anneme. Bu gece olmaz Yuna. Yarın sabah erkenden bizim kızlarla programım var dedi annem. Annemin bu gece bende kalmamasının nedeni benimle konuşmak istemediği konularda ısrar etmemden kaçmaktı herhalde. Kutkar'ın başına geleni eminim biliyor ama benden saklıyordu. Ayrıca gizli faaliyetleri hakkında soru sormamı da istemiyordu. Oysa gelecek olaydı, ben onunla sadece Ayser'ini konuşacaktım. Bir anne olarak endişelerim, kuşkularım vardı sadece annemle paylaşabileceğim. Kızım babasının ev hapsinde olması oğlumun kariyerini etkiler miydi? Daha da önemlisi onun hayata bakışını etkiler miydi ki? Daha şimdiden oğlumun siyasi duruşunda bir değişiklik sezmiştim. Rejimden soğuduysa bunca emeğine yazık olmaz mıydı? Rejimden dışlananlara hayat hakkı yoktu çünkü. Bu kadarını ben bile biliyordum ve bütün bunları annemle konuşmak istiyordum. Ama inadı tutmuştu, gelmiyordu işte. Beni evimin önünde bırakıp gittiler. Düşünceler içinde içeri girdim. Soyundum, geceliğimi giydim. Yatağıma yatmak üzere tam akıllı bilekliğimi çıkarıyordum ki telefonun titreşimini hissettim. Bastım tuşuna, yatak odamdaki ekranda Odelia'nın yaşlar içindeki ağlak yüzünü gördüm. Odelia, ne oldu? Niye arıyorsun bu saatte? Yine dayak mı yedin? Gelip alayım seni. Burnunu çeke çeke konuştu. Yuna, Honor telefonumu karıştırırken senin için aradığımız numarayı buldu. Kim bu diye tutturdu. Elimi büktü, büktü, bileğimi kırıyordu az daha. Odelia'nın ekrana uzattığı morarmış bileğini görebiliyordum. Odelia devam etti. Telefonu senin kullandığını söylemek zorunda kaldım. Çok üzgünüm Yuna. Ne diye kurcalattın telefonunu? Bana soran mı var? Odelia, ben mesajımı attıktan sonra silmiştim. Eminim sildiğime. Silinen mesajlara ulaşmanın bir yolunu bulmuş işte. Niye? Şüpheleniyor mu senden? Benim kocam kavga etmek için bahane arıyor Yuna. Çünkü işinde çok mutsuz. Başarısızlığının hıncını benden çıkarıyor. Kızacak bir şey bulamazsa gereksiz kıskançlık krizlerine giriyor. Burama geldi artık, dayanamıyorum, anlıyor musun? Odelia konuşup duruyordu ama benim aklım bambaşka yerlerdeydi. Aradığım numarayı bulmuş mu diye sordum konuşmasını bölerek. Bulmuş, aramış da üstelik. Bir erkek sesi yanıtlamış. Tutturdu kim bu diye. Söylemedim önce ama baktım ki bileğim kırılmak üzere, canım çok yanıyor. Mecbur oldum söylemeye. Ya bu Hanor delisi tamur bulmaya kalkışırsa? Endişemi sesime yansıtmamaya gayret ederek. Telefonunu kullandığıma bin kere pişmanım Odelia. Hanor evdeyse ver de konuşayım onunla, gerçeği anlatayım dedim. Kapıyı vurdu çıktı. Belki sana gelir hesap sormaya. Haberin olsun diye aradım. Numarasını söyle de ben onu arayayım. Olmaz. Büsbütün şüphelenir. Sana ben söyletiyorum zanneder. Ne delidir o bilemezsin. Bırak kendi gelsin sorsun. Keşke gelse. Hem kendi rahat eder hem seni rahat bırakırdı. Kestik iletişimi. Ben evin genel iletişimini de kapatmak üzereyken Hanor'un beni arama ihtimaline karşı ekranı karartmadım. Uzun zamandan beri ilk defa kolumda bileklikle yatağa girdim. Uyuyamadım yine. Onlarca soruyla boğuşurken uyuyabilmek mümkün müydü? Hanor Tamur'un numarasına eriştiyse adresini tespit edip acaba onu bulmaya mı gitmişti? Yok, olamaz. Sebep göstermeden kanton dışına çıkamazdı. Ama ya bir yolunu bulduysa? Her ihtimale karşı Tamur'u arayıp ona bir deli tarafından rahatsız edilebileceğini haber vermek istiyordum. Ama Regan'ın sözleri de kulağımda çın çın ötüyordu. Dinleniyorsam Tamur'u bir süre unutmalıydım. Yoksa sadece iletişim aygıtlarımı dinlemekle kalmaz, bizzat beni de izlerlerdi. Ve işte o zaman Kutkar'ın gizemli kayboluşunu hakkıyla araştıramazdım. Elim kolum bağlı kalmıştı. Hanor kapıma dayanır mı dayanmaz mı diye beklerken dışarıda sıfırın altına inme ihtimali olan havanın uyarısı verilmeye başladı yine. Don ihtimali yüksek. Sokaklarda kimse kalmasın. Herkes evine ya da en yakınındaki kapalı kamu alanına gitsin. Uyarı hem iyiye hem kötüye işaretti. Hanor don ihtimali karşısında bir an önce evine dönerdi. Ama hoparlörler 20 dakikada bir çığırırdı artık. Kim bilir kaça kadar. İşte bana gözümü kırpmadan sabahlayacağım bir gece daha diye düşündüm. Ben nasıl dayanacaktım bu uykusuzluğa, yücerem?